Ayrım 5, Peygamberin Son 5 Günü, sayfa 39. Ancak Rahmi Sönmez her şeyden önce ozandı. Yavaş yavaş söyleminin gördüğü ilgi oranında ağırlığı Marksçılığın ön bilişsel yanına verdi. İlkel insanların geleceklerini cennette, sıradan insanların çocuklarında, gelişmiş insanların kendi ellerinde, dünyanın en gelişmiş insanlarınınsa yeni bir düzende gördükleri ve bu yeni düzeni pek güzel buldukları varsayımından yola çıkarak bir zamanlar bugün yarın Mesih'in yeryüzüne ineceğini söyleyen inanmışlar gibi, proletarya diktatoryasının bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün kurulacağını muştulamaya başladı. Başta Feride ile Fehmi Gülmez olmak üzere kimi dostlar bu ön biliyi biraz fazla iyimser buldularsa da Rahmi Sönmez ozan inancından ödün vermedi. Genellikle Feride'nin her dediğini Tanrı sözü gibi onaylama alışkanlığında olmasına karşın bu konuda bağımsızlığı seçerek onun bizim toplumumuzun henüz kapitalist evreye bile gelmediği yolundaki uyarısını kendi sözleriyle yanıtladı. Komünizm evrenseldir. Rusya örneği de ortada. Avrupa'yı saran devrim Kapıkule'de zınk diye duracak değil ya. Daha başkaları daha başka gerekçelerle görüşünü çürütmeye kalkınca da uzun boylu kanıtlar geliştirmektense ilk ustasını ağzıma sığınarak kulaklarınızı açar da dinlerseniz duyarsınız. Al atlarımız emperyalizmin göbeğini nallamaya başladı bile diye kesip attı. Adının birkaç gün içinde peygambere dönüşmesine de bu inançlı çıkışları neden oldu. O sıralarda değişik takma atlar altında bütün sol dergilerin tiyatro sayfalarını tek elinde bulunduran 30'luk felsefe öğrencisi Matrakçı Maruf, şakaya fazla düşkün olduğundan ağırbaşlı solcular arasında pek sevilmezdi. Ama kendi kendine ikide bir yeni at uydurmanın sağladığı alışkanlık sonucu, çevresindeki insanlara ölçü üzerine at takmakta öyle ustalaşmış, öyle ünlenmişti ki taktığı adın tutmaması neredeyse olanaksızdı. Örneğin o günlerde Karnım Konuşuyor başlıklı devrimci şiiriyle birdenbire parlayan ufak tefek genç ozanın Matrakçı Maruf'un taktığı Vantrolog adını yaşamı boyunca sırtında taşıyacağı kesindi. Bununla birlikte kendisine hala eski adıyla seslenenler bulunduğuna göre yeni adının her alanı, her koşulu kapsayacak biçimde dolaşıma girdiğini kesinlemek zordu. Oysa en az 20 kişilik bir içki masasında kafaların tam kıvamında olduğu bir sırada Rahmi Sönmez, Nazım'ın dizelerinin desteğinde kim bilir kaçıncı kez yeryüzü cennetinin eşiğinde bulunduğumuzu, bir başka deyişle güneşin zaptının yakın olduğunu kesinlerken Matrakçı Maruf birden ayağa fırlayarak öyle bir surat ve öyle bir sesle ''Evet dostum, sana biat ediyorum. Sen bir peygambersin. Bundan sonra sana peygamber diyeceğim.'' dedi ki, sözcük hemen o anda tutkal gibi yapıştı sırtına. Özellikle dinsel, dolayısıyla tutucu ve çağ dışı çağrışımı nedeniyle Rahmi Sönmez sinirlendi bu ada. ''Peygamberin şerefine içiyorum. Ya da yaşasın peygamber türünden sözler edenleri susturmayı bile denedi. Ama daha o gece Feride de aynı adı kullanmaya, yatakta kollarının arasında benim yakışıklı peygamberim, dünyanın en yakışıklı peygamberi diye fısıldamaya başlayınca direnmeyi bıraktı. Hatta Fehmi Gülmez'in de benimsemesinden sonra yeni adını bir üstünlük göstergesi olarak değerlendirmeye başladı. Ne var ki Fehmi Gülmez'in yıllardan sonra yaptığı bir yoruma inanmak gerekirse, bu ad değişimi Rahmi Sönmez'in toplumsal yaşamında bir tür gerileme döneminin başlangıcı oldu. Bir kez Matrakçı Maruf'un ünlü seslenişinin içerdiği alay bilinçsiz bir biçimde bile olsa başkalarınca da benimsenmeye başladığı için mi yeni adın dolaşıma girmesi Rahmi Sönmez'in değişmez özetleriyle coşkulu öngörülerinin biraz sıkıcı olmaya başladığı zamana denk düştüğünden mi yoksa söylevini artık kendileri de ezbere bildiklerinden mi bilinmez, çözümlemeleri sanatçı dostlarını artık fazla ilgilendirmiyor, hatta R'leri yumuşak Y'ye dönüştürmesi bir zamanlar hiç kimsenin dikkatini çekmezken şimdi kimi dinleyicilerini gülümsetiyor, bu arada zaman zaman konuşmasını en can alıcı yerinde keserek arkasını kendileri getirenler oluyordu. İkincisi, tanıdıklar arasında yalnızca peygamber diye anılırken, şiirlerini Rahmi Sönmez imzasıyla yayımlamayı sürdürmesi sonucu kişi olarak iki at arasında bölünmesi, ününü de büyük ölçüde bölüyor, işin içine bir takım çekememezliklerin de girmesiyle yaratıcıyla eşinin göz kamaştırıcı parıltısının yapıtlara yansıması önleniyor. Fehmi Gülmez'in artık 4 sayfalık dergilerin 1. 16 sayfalık dergilerin 4. sayfasında yayımlanan eleştiri ve denemelerinde sağlam bir felsefe ve ekonomi politik bilgisiyle beslenen toplumcu şiirin gücüne örnek olarak hep onun dizelerini anmasına karşın, bu güçlü dizeleri yaratan Rahmi Sönmez'in çok iyi felsefe ve ekonomi politik bilen peygamber olduğunu çok az insan ayrımsıyordu. Bugün kendi kuşağının en sıradan, en kokmaz bulaşmaz ozanları bile büyük ozan, büyük devrimci diye yeniden ortaya sürülürken hiç kimsenin Rahmi Sönmez adını ağzına almaması, hatta kendi kuşağının ozanlarının bile bu dünyadan bir peygamber geçtiğini unutmuş görünmesi biraz da bundandı. Oysa gene Fehmi Gülmez'e göre peygamber o günlerde ozanlık yaşamının en verimli dönemini yaşıyordu. Bir yandan Feride'nin aşk şiirlerine gösterdiği tepkinin, bir yandan akşam derslerinde edindiği yeni bilgilerin itkisiyle kendi çapında bir atılım yaparak Marksçı kuramı somutlaştırmaya çalışan şiirler yayımlamakta ve şiirleri bütün inanmış okurlarda coşkulu bir hayranlık uyandırmaktaydı. Örneğin Türkiye'de ilk kez artık değer kavramından yola çıkarak yazdığı "Gülme, ağam gülme açlığıma ve cılızlığıma ki açlığımdandır gülme. Ben besliyorum, ben semirtiyorum seni artığımla" türünden birçok kısa şiiriyle gene Türkiye'de ilk kez ana malın yavaş yavaş tekelleşerek devrimi kaçınılmaz kılmasını somutlaştırmak amacıyla alaylı bir öykü biçiminde geliştirilen ve "Bakkaldı mahallede, büyüdü yıktırıp komşu dükkanın duvarını, oldu bakkaliye, kanaat bakkaliyesi hem de" diye başlayıp eski mahalle bakkalına ABC sırasıyla ama hepsine de aynı kapıdan girilen bir sürü yeni dükkan açtırdıktan sonra "Züccaciyeye de başladın işte, amma ve lakin ölümden öteye yol olmadığı gibi Z'den öteye de harf yok ve geldik ister istemez hesaplaşmanın H'sine ve kavganın K'sına" diye noktalanan uzun şiiri, dönemin nice şiir severince şiir defterlerine geçirilmiş, bir takım ilerici dergilerin yöneticilerince genç ozanlara izlenecek örnek olarak gösterilmişti. Hiç kuşkusuz bugün bulunduğumuz noktadan bakılınca fazla derin görünmez bu şiirler. Ama yayımlandıkları dönemde derinden derine Nazım'ın etkisini sezdirmeleri bir yana, hem tatlı bir alay havası içinde mutlu geleceği muştuluyor, hem de sosyalist bir gerçeği herkesce anlaşılabilecek ölçüde yalınlaştırmak gibi yararlı bir işlevi gerçekleştiriyorlardı. Bunun için kendi kuşağının ozanlarının bir bölümüyle en ünlüleri de içinde olmak üzere bir sonraki kuşağın pek çok ozanı Fehmi Gülmez'in "gülümseyen somut düşünsellik" diye nitelediği bu şiirden bol bol yararlandı. İlerisini gerisini araştırmadan ona öykünmekle yetinenler bile çıktı. Ama bir kez daha Fehmi Gülmez'e kulak vermek gerekirse, Rahmi Sönmez adının bu denli çabuk unutulmasının ve bir türlü anımsanmak istenmemesinin başlıca nedenlerinden biri de buydu. Ozanlarımız kendi yollarını kendileri bulmuş gibi görünebilmek için peygamberi ozan olarak yok saymayı en kestirme yol olarak görmüşlerdi. Ancak bunda peygamberin kendi tutumunun payı da az değildi. Marx'ın öğretisinin dolaysız etkisiyle yazdığı dizelerle bir süre doruklarda boy gösterdikten sonra şiir yayımlamayı kesintisiz bir biçimde sürdürerek hep göz önünde kalması gerekirken bir takım koşulların zoruyla birdenbire susuvermişti. Peygamber de Feride de çok az şeyle yetinebilen insanlardı. Evlenmelerinden bu yana giyeceğe tek kuruş harcamamışlardı. Hatta meyhaneye hep bunları giyip geldikleri için matrakçı Maruf Peygamber'in Unutulmaz Şarkı adlı filmde Chopin'i oynayan oyuncunun giydiği pelerini andıran lacivert yağmurluğuna Chopin, Fehmi Gülmez'in asker kaputuna benzeyen paltosuna Mehmetçik, Feride'nin deve tüyü kocuğuna da sarı kız adını takmıştı. Mutfaklarında doğru dürüst kazan kaynadığı günler sayılıydı. Peygamberin bütün yazın dergileriyle genç kuşak sanatçılarının bütün kitaplarını almak gibi bir alışkanlığı bulunduğu, bir de yarın dudağından gayrı her şeyin paylaşılması ilkesinden yola çıkarak masalarında içilen rakının hesabını neredeyse her iki akşamda bir kendileri ödedikleri göz önüne alınırsa, başlıca masraflarının kitap, içki ve yol parası olduğu söylenebilirdi. Gene de evliliklerinin yılı dolarken sobacı dükkanının parası da Feride'nin bankadaki hesabı da eriyip gitti. Bu durumda öngördükleri tarihten şöyle böyle 3 yıl önce Feride'nin bir iş bulmak üzere kolları sıvaması gerekti. Öğrencilik defterini evlilik yaşamının ilk haftalarında kapatmıştı. Peygamberin evin geçimini erkeğin sağlaması gerektiğini yineleyerek anlaşmayı bozma girişimini de yakışıksız bir tutuculuk diye niteleyerek geçiştirdi. Ama proletarya diktatoryasını düşlemekten, çevresine bakmaya zaman bulamadığından olacak, gerçekçiliği devrimcilikle birleştirmek, yani evinin ekmeğini, Marx'ı, Engels'i, Lenin'i, Luxemburg'u, Kautsky'yi dilimize aktararak kazanmak istedi. Rahmi ile Fehmi azıcık yardımcı olurlarsa bu işin altından rahatlıkla kalkabilirdi. Öte yandan bir takım ödünler vermeye, örneğin egemen güçleri fazla ürkütmemek için işe görece yumuşak metinlerden başlamaya ve bu metinlerdeki bütün komünizm ve sosyalizm sözcüklerini toplumculuk biçiminde çevirmeye önceden boyun eğdiğine göre girişiminin başarıyla sonuçlanmaması için hiçbir neden göremiyordu. Ne olursa olsun emeğinin onuru ve kazancı gibi tehlikelerini de yayımcılarla paylaşmaya hazırdı. Ne var ki yayın evi patronları birkaç sayı çıkıp batan yazın dergilerinin deneyimsiz yöneticilerine de meyhanelerde karşılaştığı düşçül ozanlara da benzemiyorlardı. Yüzünden de ve giyiminden bir ölçüde etkilenmekle birlikte önerilerini kesinlikle geri çevirdiler. Biri de örneğin köylülerin savaşına hemen başlayabileceğini söyleyince arkasındaki raftan Balzac'ın köylülerinin İngilizcesini alıp uzattı. "Bakın, bunu çevirirseniz basabilirim," dedi. Duyduğuma göre Marx da beğenirmiş bu kitabı. Üstelik aynı konu köylüler. Feride'nin kitabı elinin tersiyle itmesiyle kapıyı çarpıp çıkması bir oldu. Akşam kocası eve döndüğü zaman hala öfkesinden titriyordu. Bu adam hiç yüzü kızarmadan ikinci dilden bir çeviri yapmasını istemiş, üstüne üstlük Marx'ın yapıtı yerine bir roman, yani yükselişi Kenter sınıfının yükselişiyle çakışan türe giren bir yapıt önermişti. Kökeninde öncelikle bir halk türü olan şiire bir diyeceği yoktu. Ama roman gibi bir Kenter türüne zaman harcayacak ölçüde sorumsuz değildi. Bu son deneyimden sonra Kenterlere Kenter romanları çevirmektense kapitalistlerin elindeki artık değerin artmasına katkıda bulunup devrimin hızlanmasına yardımcı olurum daha iyi diyerek sıradan bir iş aramaya karar verdi. Ama umduğunu gene bulamadı. Nice sanatçı, düşünür ve üniversitelinin başını döndürmüş olan mavi gözleri, kısacık kıvırcık saçları, tahta düğmeli gocuğu, çilli yüzünün çocuksu anlatımıyla hoş bir biçimde çelişen erkeksi davranışları, hiçbir zaman hiç kimseden gizlemediği devrimci görüşleri patronlar üzerinde hiçbir olumlu etki yaratmıyordu. Neredeyse bütün patronlar onu karşılarına oturtup ailesi, öğrenimi, iş arama nedeni, düşünceleri ve alışkanlıkları konusunda birkaç soru sorduktan sonra tuhaf bir biçimde sırıtarak kapıyı gösteriyor. Bu arada çok iyi Almanca ve İngilizce bildiğini söylediği zaman yüzüne sanki "ben hiç Almanca ve İngilizce bilmem" demiş gibi neredeyse acıyarak bakıyorlardı. En az 10 kapı dolaştı böylece. Sonunda Bankalar Caddesi'nde genç ve yakışıklı bir patron ötekilerden daha anlayışlı davranarak hem kaçınılmaz biçimde yaklaşan proletarya devrimine ilişkin görüşlerini sonuna dek dinledi, hem de pek öyle engin bir bilgi gerektirmeyen sıradan bir işe hayır demezse hemen çalışmaya başlayabileceğini söyledi. Feride her işi yapmaya hazır olduğunu bildirince de arkada hiç güneş görmeyen bir bölmede 4-5 masa arasında boş bir masa göstererek "buyurun" dedi. Artık son kuruşlarını harcamakta olduklarından Feride sevinçle oturdu masaya. İşi de çabucak kavradı. Ne var ki daha önce ayrıcalıklıların elindeki artık değerin artmasını hızlandırmanın proletarya devrimini hızlandırmak anlamına geldiğini düşünürken, sürecin somut durumlarıyla karşı karşıya gelince eski kuramsal yaklaşımını unutuverdi. Sübbenin biri daha çok kazanacak diye işin içine yalan sokularak eskinin yeni, bozuğun sağlam diye yutturulması yetmiyormuş gibi her malın üstüne %200 kar konulmasını, buna karşılık çalışanlara yani soyguna araç olarak hem emeklerini hem onurlarını satanlara gülünç ücretler ödenmesini içine sindiremediğinden ikide bir iş arkadaşlarının, müşterilerin hatta patronun önünde ağzına geleni söyledi. Biricik kurtuluşu, kurtuluş yolunun sosyalist devrim olduğunu vurguladı. Tez, antitez, sentez devrimin kaçınılmazlığını kanıtlamaya girişti. Müşteriler ne diyeceklerini bilemediler. İş arkadaşları ya duymazlıktan geldiler ya konuyu değiştirdiler. Yalnız patron sonuna dek dinledi ama her seferinde tatlılıkla gülümseyerek adamlarının ve müşterilerinin önünde çalışma yönteminin eleştirilmesine, kurumunun çatısı altında durmamacasına, Marx'tan, Lenin'den söz edilmesine uzun süre izin veremeyeceğini belirtti. En sonunda Feride'nin yerine iyice ısınmaya ve verilen gözdağlarına inanmamaya başladığı bir evrede bir ay sonu patron her zamanki gülümsemesiyle karşısına dikildi. Aylığını insanın tepesine attırtan bir ağırlıkla sayıp bir de kendisine saydırttıktan sonra kibarca elini uzatarak "Artık ayrılıyoruz," dedi. "Ya öyle mi, çok sevindim," dedi Feride bu tatsız haber karşısında sarsılmış gibi görünmemek için gülümsedi. Oturup parasını çantasına yerleştirdi. Sarı kızı sırtına geçirdi. Korkunç bir şey görmüş gibi gözleri yuvalarından fırlayan arkadaşlarının ellerini sıkıp "Allah'a ısmarladık," dedi. Patronla da bir kez daha el sıkıştı. Hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek dışarı çıktı. Ortalık iyice kararmıştı. Vitrinlerin sarı ışıkları ıslak kaldırımlara vuruyor. İnsanlar yakalarını kaldırmışlar. Bir an önce uzaklaşılması gereken bir yasak bölgeye düşmüş gibi hızlı adımlarla geçip gidiyorlardı. Feride gocuğunun başlığını başına geçirdi. Az önce olanlara karşın bu insanlara hiç benzemediğini, açık görüşlülüğünü her koşulda korumasını bilen bir devrimci olarak dinginliğinden hiçbir şey yitirmediğini düşündü. Ancak varla yok arası bir İstanbul ahmak ıslatanının altında yokuş aşağı yürürken sabahtan beri arada bir varlığını belli eden bir tuhaf mide bulantısının hızla artmaya, buna koşut olarak başının da dönmeye başladığını duydu. Gerçek bir devrimcinin olur olmaz şeylerden etkilenmemesi gerektiğine göre serzenişi öncelikle kendi kendine yönelterek "Demek ki farkında olmadan sinirlendim Zübbe'ye," diye söylendi. Sinirini yatıştırmak için uzam da zaman da elverişli olmamakla birlikte çantasından bir birinci çıkarıp yaktı. Başı dimdik yukarıda öylece durarak Avrupa'nın görkemli çöplüğü Bankalar Caddesi'ne ve bu çöplükte eşelenen bütün kenter bozuntularına meydan okurcasına ilk dumanı var gücüyle içine çekip fazlasını havaya üfledi. Ama tam bu anda bütün damarları ters yüz olurcasına bir korkunç öksürük koptu göğsünden. Boğulacak gibi oldu. Bacaklarının kendiliklerinden bükülmeye başladığını, bedenini artık taşıyamayacaklarını sezinleyerek kendini büyük bir kenter mağazasının çamurlu basamaklarına bıraktı. Bir süre sonra ne zaman çantasından çıkarıp ne zaman ağzına götürdüğünü anımsamadığı sırılsıklam kana batmış mendiline büyümüş gözlerle bakıyor, "Korkmayın, geçti, bir şey yok," diyerek kendisini ayağa kaldırmaya çalışan orta yaşlı kentere "Anlayamıyorum," diyordu. "Hiçbir şey anlayamıyorum. Doktorlar geçti demişlerdi. Bitti artık, tümüyle geçti demişlerdi." Aynı akşam peygamber evinin kapısından içeri girip de hiç mi hiç tanımadığı kerli ferli bir adamın elinde çay tepsisiyle mutfaktan çıkıp yatak odasına yöneldiğini görünce ilk günden beri korktuğunun en sonunda başına geldiğini, Feride'nin kendisini bırakmak üzere olduğunu düşündü. Elindeki kitapları ve rakı şişesini yere düşürdü. Korkusunun yersiz olduğunu anlaması uzun sürmedi ama hemen arkasından daha da ürpertici bir korku yerleşti içine. Kerli ferli adamın öğüdü üzerine getirdiği hekim, Feride'nin göğsünü, sırtını, karnını uzun uzun dinledikten sonra dudaklarını çiğneyerek oturma odasına geçti. Peygamberin babadan kalma koltuğuna oturdu bir süre. Hiç konuşmadan, şaşkın ve ürkmüş gözlerle masanın, sehpaların, koltukların üzerindeki tepeleme izmarit dolu kül tablolarına, oraya buraya atılmış gazete ve dergilere, kararmış tül perdelere, kirden buzlu cama dönmüş pencere camlarına baktı. Karşısında öylece dikilip duran peygambere hemen yanındaki koltuğu gösterdi. Sonra alçak sesle, ''Sizinle açık konuşacağım.'' dedi. ''Karınızın durumu hiç parlak değil. Ciğeri kötü açılmış. Büyük bir olasılıkla da hamile. Bu durumda ne yapmak gerektiğini herhalde kestirebilirsiniz.'' Peygamber yüzü sapsarı, sesi titrek, ağlamaklı. ''Evet, efendim, evet, evet.'' diye kekeledi. Ama ne yapmak gerektiğini kestiremediği açıkça belliydi. Hekim iki kez üst üste tek tek anlattı yapılması gerekenleri. Bir kez de kendisine yinelettirdi. Ne var ki hekim ya da başkaları ne derlerse desinler, Feride bu kez de bildiğinden şaşacağı benzemiyordu. Bir kez çocuğunu doğurmakta kararlıydı. Sorun kendi kişisel bile değil, bedensel sorunu olduğuna göre bu konuda hiç kimseye söz hakkı tanıyamazdı. İkincisi, hekimin bu işi fazla abarttığı kanısındaydı. Almanya'daki hekimler bu iş kesinlikle bitti demişlerdi kendisine. Ciğerini çıplak gözle görenler de onlardı. Öyleyse Üsküdarlı hekime değil, onlara inanmak gerekirdi. Sonuç olarak bu geçici rahatsızlığı atlatır atlatmaz, yani bilemedin 2 hafta sonra yeni bir iş aramaya başlayacaktı. Ertesi akşam yatağında aynı şeyleri belki 20. kez yinelerken, birdenbire zorlu bir hıçkırık duyarak irkildi. İki arkadaşın ikisinin de sessiz sessiz ağladığını gördü. ''Canınız cehenneme!'' diye bağırdı. ''Karılar gibi zırlamayı bırakın da şuradan bir birinci verin bana.'' Rahmi ile Fehmi bu isteğe karşı çıktılar ama o dayattı. Üstelik verdiği ve vereceği kararları hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini kanıtlamak istercesine sigarasının dumanını kocasının yüzüne doğru üfleyerek ''Hadi bakalım yakışıklı peygamber!'' ''Felsefenin sefaletini getir bana, çalışmamızı bıraktığımız yerden sürdürelim.'' dedi. Boğuk, öksürüklü ama her zamankinden de etkili bir sesle çevirip yorumladı felsefenin sefaletini. Aynı çabayı sonraki akşamlarda da sürdürdü. Ancak tek etkinliği buydu artık, meyhane yaşamı kendiliğinden sona ermişti. Değil vapura binip karşıya geçmek, sigara ya da gazete almak için bakkala bile gidemiyordu. Üstelik Marx açıklamaları her akşam biraz daha kısalıyor, kimi geceler başladığı tümcenin sonunu bile getiremeden kitabı elinden bırakmasıyla çarpıntılı bir uykuya dalması bir oluyordu. Yeni bir iş aramaya gelince hemen her gün sözünü etmesine karşın bu konuyu durmamacasına ertelemek zorunda kalıyordu. Bu durumda peygamberin tasarısına dönülmesi kaçınılmaz görünüyordu. Her şey böyle sürecek olursa peygamberin bin bir güçlükle hazırladığı makarnaları, patates haşlamalarını, etsiz sebze yemeklerini, omletleri de bulamayacaklardı yakında. Öte yandan peygamber tasarısının hiçbir sakınca içermediğini düşünüyor, fakülteye gideceğim de ne olacak deyip duruyordu. Aklı hep karısında olduğundan dersleri doğru dürüst izleyememesi bir yana, fakültedeki hocaların ağız birliği etmişçesine bu dünyaya henüz Karl Marx adında bir büyük filozof gelmemiş gibi konuşmaları onun da tepesine attırıyordu. Özveriden çok kurtuluş olacaktı böyle bir fakülteyi bırakması. Ayrıca giyimi ve konuşma biçimiyle kenterleri şaşırtmak ya da ürkütmek şöyle dursun, temiz yüzlü bir Üsküdarlı olarak geçinmelerine yetecek bir ücretle iş bulması, Feride'nin iş bulmasından çok daha kolay olacaktı. Olaylar da kendisini haklı çıkardı. Daha ilk başvurusunda bir bankada işe alındı. Hem de Feride'nin Bankalar Caddesi'nde aldığının 2 katına yaklaşan bir aylıkla. Hiç kuşkusuz, Markçı olarak bankada çalışmak, Ozan olarak da günde 8 saat rakamlarla uğraşmak hoş bir şey değildi. Ama önce Feride'yi düşünmek zorundayım diyerek dişini sıkıp çalıştı. Devrimci görüşlerinden de kimseye söz etmedi. Şu var ki hep tersini düşünmeye, tersini düşlemeye çalışmakla birlikte zaman zaman dayanılması zor bir yürek daralması içinde çabasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini sezinler gibi oluyordu. Feride hep güçlü görünmeye çalışıyor, hep aynı istemli havayla bu kızı doğuracağım deyip duruyordu. Ama öyle görünüyordu ki geleceğe ilişkin bütün düşlerini bununla, bu kızı doğurmakla sınırlamıştı. Artık ne proletarya diktatoryasının ayrıntılarına girdiği vardı, ne düşün ve sanat dünyasında birlikte gerçekleştirilecek büyük işlerden. Eskiden olduğu gibi konuşmayı kendisi yönlendirmek, yapılacak iş, gidilecek yer, okunacak kitap konusunda kararı kendisi vermek şöyle dursun, soru sorulmadıkça ağzını açmıyor, yüzünde acı mı, alay mı, ilgi mi belirttiği anlaşılmayan bir soluk gülümseme, Fehmi'yle Rahmi'nin sosyalist kuramdan çok günlük yaşamın küçük sorunları önüne getirdikleri yiyeceklerin yararları üzerinde yoğunlaşan, dolayısıyla pek de ilginç olmayan konuşmalarını dinliyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse onlar da içlerinden geldiği için değil, ikide bir havaya çöken korkunç ağırlığı biraz olsun dağıtmak düşüncesiyle kendilerini zorlayarak konuşuyorlardı. Şimdi Fehmi de bir şirkette yarım günlük bir işe başladıktan sonra neredeyse birdenbire yaşlanmışlar, eski dünyalarıyla ilişkilerini de neredeyse tümüyle kesmişlerdi. Sanatçı dostlarından hiç kimseyi gördükleri yoktu. Yazın dergilerini hala düzenli olarak almakla birlikte daha sonra okumak üzere bir köşeye kaldırıyor, bir zamanlar ülkenin yazgısıyla yakından ilgilenen devrimci aydınlar olarak baştan sona okudukları gazetelere şöyle bir göz atmakla yetiniyorlardı. Fehmi'nin dergilerden gelen istek üzerine yazdığı birkaç eleştiri sayılmazsa yazmayı da bırakmışlardı. Kısacası bundan böyle yaşamlarında her şeyin bir kopma biçiminde eklemlendiği söylenebilirdi. Ama peygamber için kopmaların en korkuncu Feride'nin yatağını ayırması oldu. Geceleri yükseldikçe yükselen ateşin, sırtındaki ağrının, göğsündeki daralmanın etkisiyle yatakta bir o yana bir bu yana dönüp durduğu, ikide bir öksürüğü tutarak kalkıp oturduğu, peygamber de her seferinde fırlayıp kalkarak yardım önerisinde bulunduğu ya da üzgün üzgün yüzüne baktığı için onu gereksiz yere rahatsız ettiğini düşündü. Yataklarını ayıracak olurlarsa hem peygamberi bu denli rahatsız etmeyecek, hem rahatsız etmediği için daha rahat davranacak, hem de hastalığını bulaştırma olasılığını bir ölçüde azaltmış olacaktı. Feride'nin kararını değiştirmek söz konusu olmadığına göre peygamber ister istemez boyun eğdi. Ama ikide bir yatağından fırlayıp tepesine dikilmesine sinirlenerek odaları da ayırmaktan söz edince kopmanın yeni bir belirtisi olarak peygamber için katlanılması zor bir aldatmaca dönemi başladı. Her gece yatağında uyur gibi yaparken Feride'nin neredeyse her biri özel bir çabanın ürünü olan gene de yetersiz, gene de yarım soluklarını dinliyor, duyduklarını duymazlıktan gelmek zorunda olduğu için kendi kendini yiyordu. Zaman zaman şimdi Feride'nin kendi bedeniyle boğuştuğu şu yatakta birlikte yaşadıkları benzersiz dakikaların düşlerine dalarak bir süre her şeyi unutsa bile Feride'nin zorlu bir öksürüğe tutulması, ışığı yakıp başucundaki bardaktan su içmesi ya da uykusunda inlemeye başlaması üzerine yeniden geleceğe dönünce, yeniden gerçeğe dönünce bunalımı doruğuna ulaşıyor, yaşamı gelecek kipinde görmesi gereken bir toplumsal gerçekçi ozan olduğunu unutarak bitti artık, her şey bitti diye düşünüyordu. Şu var ki bencilliğinden mi yoksa tam tersine sevgisinin sınırsızlığından mı bilinmez, Feride'nin tıpkı proletarya devrimi gibi her gün biraz daha yakın, biraz daha önlenmez görünen ölümünü ancak kendi ölümü olarak tasarlayabiliyor, hastalığını onu ölüme sürükleyen bir korkunç güçten çok aralarına dikilen bir tür engel olarak gördüğünden, bitti artık her şey bitti derken öncelikle kendi bırakılmışlığını dile getiriyordu. Gene de Feride ile geçirdiği gecelerin en unutulmazını bu korku ve umutsuzluk döneminde yaşadı. O gece hem nicedir süre gelen uykusuzluğun hem de Fehmi ile birlikte bir dilim peynir, birkaç zeytin eşliğinde bilemedin bir saat içinde neredeyse hiç konuşmadan son damlasına dek içilen koca bir şişe rakının etkisiyle tam Feride'nin inanmasını istediği biçimde yatar yatmaz uyumuş, ne öksürük, ne inilti, ne sayıklama, hiçbir şey uykusunu bölememişti. Yalnız gecenin şafağa dönüşmeye ve akşamdan beri ölümle cebelleşmiş ağır hastaların en azından bir gün daha yaşayacaklarına kesinlikle inanmaya başladıkları saatte açtı gözlerini. Ama açmasıyla yumması bir oldu. Feride yanında yatıyordu. Çıplak bedeni bedenine dokunuyor, Eli bedeninin odağında, karnında, kalçalarında dolaşıyordu. Feride'nin böylesine hastayken kalkıp yatağına gelmesi de Feride'yi bunaltan ölümcül ateşin kendisine böylesine benzersiz bir haz vermesi de olanaksız olduğuna göre herhalde düş gördüğünü, herhalde gerçekte olduğu gibi düşünde de uyur gibi yaptığını düşündü. Ne olursa olsun bedenleri odaklarında birleşip de şaşkınlıktan, sevinçten ve hazdan haykıracak duruma geldiği zaman bile tuttu kendini. Edilgen ve belli belirsiz bir biçimde Feride'nin esrimeli devinilerini kolaylaştırmakla yetindi. Feride soluk soluğa üzerinden yanına kayıp zorlu bir öksürükle boğuşmaya başladığı zaman da kendisi yerinden kımıldamadı. Ama bir iki saat sonra düşünü unutmuş olarak gözlerini açınca karısını gene yanında buldu. Gene çıplaktı, gene ateş gibi yanıyor, fazla olarak eski günlerdeki gibi gülümsüyordu. Düşün, düşlüğünün yalnızca güzelliği olduğunu kesinlikle anladı o zaman. Bir şeyler söylemek, en azından teşekkür etmek istedi. Ama Feride parmağını dudağına götürerek susturdu onu. Sonra aynı parmakla perdelerin arasından sızan gün ışığını gösterdi. "Bugün pazar, beni güneşe çıkar," diye fısıldadı. Feride başından beri bu kızı doğurmaya kararlı olduğu için istiyordu bunu. Peygamberle Fehmi ise Feride'nin hastalığının baş sorumlusu olarak gördükleri bu varsayımsal kızı hiç mi hiç umursamamalarına karşın yaşamın tümüyle durmadığı izlenimini yaratan ender edimlerden biri olduğu için dört elle sarılmışlardı bu işe. Ama şu son günlerde başı, kolları, bacakları kocaman bir karnın sonradan olma, cılız uzantıları gibi görünen, alabildiğine güçsüz ve sessiz bir Feride'yi bahçeye çıkarıp kuru yapraklar üzerinde yürütmek yaşamdan çok ölümü çağrıştırıyor. Birkaç dakikalık bir yürüme öykünüsünden sonra gene içeri getirip yatağına yatırmak zorunda kalıyorlardı. Feride gözlerini tavana dikip derin derin soluyor, onlarsa suçlular gibi başlarını önlerine eğiyorlardı. Yüzlerine bakanlar başsız, sonsuz bir ezilmişlik anlatımından başka hiçbir şey bulamazlardı. Yoktu da, hiçbir şey düşünmüyorlardı bu anlarda. Yalnız birbirlerine söylemeden, inançlarını ayaklar altına alarak Feride'nin iyileşmesi için Tanrı'ya dua ediyorlardı. Yazık ki bakımları gibi duaları da boşa gitti. Feride başından beri söylediği gibi kızı doğurdu. Ama iyice yaklaştırmalarına karşın yukarılara kaymış kocaman gözlerinin onu şöyle bir an olsun gördüğünü söylemek zordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 52.